Ayrım 9. Platon bir gün, Thomas Cathcart, Daniel Klein. Sayfa 106. Dangalaklığın felsefesi. Airhead denilen boş kafalılık ya da dangalaklık felsefesinin 1960'ların sonundaki sahneye çıkışı, Harvard profesörü Timothy Leary'nin aydınlanmaya giden yolun büyülü mantarları yutmaktan geçtiğini öne sürdüğü dönemle çakışmıştı. Daha sonra Yeni Çağ Felsefesi adını alan bu akım, kadim doğu felsefeleriyle astroloji, tarot kartları ve kabala gibi bazı orta çağ inançlarının bir karışımıdır. İkiliğimle birim ya da sürece güvenmeyi öğrendiğimden artık silah taşımam gerekmiyor türü önermeler, Yeni Çağ felsefesinin önemli bir parçasıdır. Aklımıza 1800'lerin başlarında bir okumasının ardından İngiliz şair Samuel Taylor Coleridge'e yanaşıp, "Bay Coleridge, evreni kabullendim" diyen kadın geliyor. Bu cümle üzerine şair gözlüklerini burnunda biraz aşağı kaydırıp üzerinden bakmış ve "Aman Tanrım hanımefendi" demiştir. "İyi ki etmişsiniz." Neyse ki Yeni Çağ düşüncesinin sığlığını bize gösterecek bolca espri var. Ampul değiştirmek için kaç Yeni Çağcı gerekir? Hiç. Daha Yeni Karanlığa Uyum adlı destek grubunu kurdular. Dünya dışı varlıkların bizi ziyaret etmekle kalmayıp, akşam yemeği ve baş başa romantik saatler geçirmek için gemilerine davet ettikleri inancı, Yeni Çağ tayfasının güncel veya çağdaş denebilecek tek tarafıdır. Bu tür Yeni Çağ inançlarını mantıksal uç noktalara taşımak içinse bir espri ustası yetecektir. Bir Marslı Brooklyn civarına acil iniş yapmak zorunda kalır. Arızayı araştırdıktan sonra gemisi için çok önemli bir parçanın, Truver'ın hasar gördüğünü anlar. Biraz dolanır ve bir şarküteriye girer. Tezgahtaki adama nereden bir Truver bulabileceğini sorar. Adam, "Nasıl bir şey bu?" diye sorunca Marslı tarif etmeye başlar. "Yuvarlak, böyle dışı sert, içi yumuşak, ortası deliktir." Mezeci, "Ha" der. "Tarif ettiğiniz şey bagel'a benziyor." "İşte bunu mu diyordunuz?" Marslı mezecinin uzattığı bagel'a bakar ve "İşte bu" der. "Siz ne yapıyorsunuz bunları?" "Vallahi" der mezeci, "size inanılmaz gelebilir ama yiyoruz." "Ne?" der Marslı hayretle. "Truver mı yiyorsunuz siz?" "Hı hı. Alın deneyin bir." Marslı kuşkuyla bakar ama mezecinin uzattığı bagel'dan bir ısırık alır. "Hey" der ardından, "biraz krem peynir sürsen daha lezzetli olur bu." Yeni Çağ tayfasının malzemelerinden bir diğeri de duru görü türü parapsişik olgulardır. Birçok eski çağcı, yani rasyonel düşünenler, bu tür olgular için her daim akla yatkın bir açıklama bulunacağına inanmayı sürdürmektedir. Dedem hangi yılın, hangi ayının, hangi gününün, hangi saati öleceğini biliyordu. "Vay, ermiş bir kişi. Nasıl becermişti peki?" "Hakim söylemişti." "Ha." Dimitri, "Bir sorum var hala. Şimdi Zeus yoksa Poseidon hala onun kardeşi midir, değil midir?" Tasso, "Vallahi Dimitri, sen ya aydınlanmış bir Budistsin ya da birkaç tahttan eksik." 6. Varoluşçuluk. Varoluş özden önce gelir. Bu önermeye katılıyorsanız bir varoluşçusunuz demektir. Katılmıyorsanız varsınızdır ama özde yoksunuzdur. Dimitri, "Şimdi itiraf etmeliyim ki Tasso, bazen senin gibi olmayı diliyorum." Tasso, "Ama olabilirsin. Varoluşçu açıdan bakarsak sen tümüyle kendi kendini yaratan bir varlıksın. Yani sen yarattığınsın." Dimitri, aa süper. Çünkü hep senin kadar uzun boylu olmak istemişimdir. Varoluşçuluğu kavramak için önce yaşamın gerçek resminin sadece dıştan bakışla görülebileceğine yönelik felsefi bakış açısını, yani 19. yüzyıldan Hegelci mutlakçılığa bakmamız gerek. En iyi komedinin büyük kısmı Hegelci mutlak ile varoluşçu yabancılaşma arasındaki gerilimde bulunabilir, diyen komedyen Rodney Dangerfield mıydı? Muhtemelen hayır. Ama bu tümceyi o sarf etmiş olsaydı şu klasik fıkrayı kastettiğini düşünebilirdik. Adam en iyi arkadaşının karısıyla yataktayken arkadaşının arabasının sesini duyar. Derhal fırlayıp dolaba saklanır. Arkadaşı gelir ve ceketini asmak için dolabı açtığında adamı çırılçıplak bulur. Lenny, ne yapıyorsun burada? Lenny omuz silker. Herkes bir yerde olmalı. Bu varoluşçu bir soruya verilmiş Hegelci bir yanıttır. Koca onca insan arasında neden Lenny'nin bu varoluşçu durumda, çıplak ve dolabında bulunduğunu öğrenmek istemektedir. Ama Lenny kendinden menkul nedenlerle farklı bir soruyu yanıtlamayı seçmiştir. Neden birisi hiçbir yerde olmak yerine bir yerde olur? Ancak Hegel gibi yüce bir Alman filozofuysanız anlamlı gelebilecek bir sorudur bu. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tarihin mutlak ruhun açığa çıkışı olduğunu ileri sürmüştür. Bir çağın ruhu, mesela 1950'lerin konformizmi, kendi antitezini, 1960'ların hippie hareketini üretmiştir ve ikisinin çarpışması yeni bir sentez. 1970'lerin Beatles tarzı saç kesimli Wall Street bankerleri misali plastik hippilerini yaratmıştır. Ve bu böyle sürekli bir tez, antitez, sentez diyalektiği şeklinde devam eder. Hegel tarihin dışına sıçradığını ve bütüne aşkın bir noktadan baktığını düşünmüştü. Bu bakış açısına mutlak adını verdi. Oradan her şey epey iyi görünüyordu. Savaşlar, alt tarafı diyalektikte bir uğrak. Salgınlar, bir başka uğrak. Endişeye mahal yok. Diyalektik devredeydi ve yapacak hiçbir şey yoktu. Sadece orada durmak ve manzaraya takılmak. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tarihi Tanrı'nın seyrettiği yerden seyrettiği fikrindeydi. Bette Midler'ın dünyaya yükseklerden bir yerlerden baktığını ve her şeyin uyum içinde ve şahane gittiğini hayal ettiği şarkısı From a Distance'ı düşünün. Hegel işte bu mesafeden bakıyordu. Şarkı bilindiği üzere bizzat Tanrı'nın, Bette'nin omuzu üzerinden bakıp manzaranın tümünü görmesiyle sona erer. Bette Midler'ın Hegelci olduğu kimin aklına gelirdi? Sıra Hegel'in çağdaşı Soren Kierkegaard'da. Bu adam feci kızgın. Mutlakın bakış açısından her şeyin gayet iyi olması ne fark eder diye soruyor. Bu, var olan bireylerin bakış açısı değildir ve olamaz. Varoluşçuluk işte bu saptamadan doğmuştur. Soren, ben Tanrı değilim demiştir. Ben bir bireyim. Yukarıdan bakılınca her şeyin pek huzurlu görünmesi kimin umurunda? Ben burada ortasındayım ve endişeliyim. Tehlike ve umutsuzluk içindeyim. Benden bahsediyorum. Bana ne evrenin yuvarlanıp gidişi kaçınılmazsa? Üstüme yuvarlanıyor yahu. Yani eğer sizi dolabında bulan Kierkegaard size ne yapıyorsun burada derse sakın ha herkes bir yerde olmalı demeyin. Önerimiz doğaçlamaya kaçın. 20. yüzyıl Fransız filozofu Jean-Paul Sartre, Kierkegaard'ın bireyin ürkütücü yalıtılmışlığı fikrini aldı ve bunun insani özgürlükle, sorumluluklarla bağını kurmaya girişti. Sartre'ın varoluş özden önce gelir deyişi, insanların, mesela bir elbise askısınınki gibi, önceden belirlenmiş bir özü bulunmadığı anlamına gelir. Yani bizler belirlenmemişizdir ve kendimizi yeniden yaratmakta özgürüzdür. Sartre patlak gözlü, pek de yakışıklı sayılamayacak bir adamdı. Bu nedenle Sartre, çağdaşı varoluşçu Albert Camus'un onun insan özgürlüğü kavrayışını, "Heyhat, belli bir yaştan sonra her insan taşıdığı yüzün sorumluluğunu almalıdır." diyerek genişletmesine alınmış olabilir. İşin komiği, Camus de fazlasıyla Humphrey Bogart'a benzerdi. Kendimizi sadece sabit kimlikli nesneler olarak görürsek, olmayı büyük O ile bırakırız. Ve kendimizi nesneler olarak görmenin yollarından biri, toplumsal rollerle özdeşleşmektir. Bu kimliklenmeye Sartre, mauvaise foi, yani kötü inanç der. Doğrusu pek iyi bir şey olduğu söylenemez. Sartre kafeteryadaki garsonu izler ve garson olmak, garsonmuş gibi davranmaktır sonucuna ulaşır. Yani garsonlar garson olmayı garson taklidi yaparak öğrenirler. Garsonlar belli bir şekilde yürür, belli bir tavırla hareket eder, insanlarla ölçülü bir samimiyet kurarlar vesaire. Bu durum, garson yaptığının sadece bir rol olduğunun farkında olduğu sürece bir sorun oluşturmaz. Ama gerçekten garson olduklarına inanan garsonlar tanırız. Özünde garson olduğuna inanan garsonlar. Çok kötü inanç. Kimi fıkralar abartılı örnekler vasıtasıyla hiç düşünmeden kendimizi toplumsal grubumuzun tavır ve değerleriyle tanımlayışımızla alay eder. Bu yani reductio ad absurdum kendi başına bir felsefi kumardır. Dipnot Latince saçma olana indirgeme, olmayana ergi veya abese irka. Reductio ad absurdum bir öncülü saçmalık noktasına taşıyıp öyleyse zıddının doğru olduğunu öne süren bir mantıksal kanıtlama biçimidir. Yakın dönemlerde ortalıkta dolanan reductio tartışmalarından biri şudur. Evlilik fikrini aynı cinsten birliktelikleri içerecek şekilde genişletirsek, insanlarla ornitorenklerin evlenmelerini onaylamamızı ne engelleyebilir? Aşağıdaki reductio fıkrasında ise fıkranın kahramanı Solomon, bir grupla özdeşleşmenin doğasında bulunan kötü inanca yeni bir anlam katıyor. Abraham ve Solomon yürüyüşe çıkarlar. Bir Katolik kilisesinin önünden geçerlerken tabelada şu yazıyı okurlar. Dinimize geçen herkese $1000 veriyoruz. Solomon kiliseye girip neler döndüğünü öğrenmeye karar verir. Abraham ise dışarıda beklemeyi yeğler. Saatler geçtikten sonra nihayet Solomon kiliseden çıkar. Der Abraham, ne oldu? Din değiştirdim. Ciddi mi? Der Abraham. Peki $1000 aldın mı? Siz Yahudiler, der Solomon hayretle. Paradan başka şey düşünmez misiniz yahu? Siyaseten doğru davranmıyoruz. Filozofuz biz. Buyurun dava açın. Diğer yandan kendimizi özgürlüğümüzde hiçbir kısıtlama gözetmeksizin sınırsız imkanlara sahip görmemiz de kötü inançtır. İki dana çayırda otlamaktadır. Biri ötekine sorar. Bu deli dana hastalığına ne diyorsun? Bana ne der diğeri? Helikopterim ben. Varoluşçu filozoflar için hakiki kaygı, söylenişindeki acı tattan dolayı Almanca angst demeyi yeğlerler. Tedavi ile icabına bakılacak patolojik bir semptom değildir. Hayır, söz konusu kaygı bizzat insani varoluş koşullarımıza, yani ölümlülüğümüze, potansiyelimizi tümüyle gerçekleştiremeyişimize, anlamsızlık tehdidine verdiğimiz temel insani tepkidir. Sırf bu kadarı bile insana varoluşçu olacağıma yeni çağ filozofu olsaydım dedirtmeye yeter. Varoluşçular, insanlık halinden geldiğini düşündükleri ölüm kaygısı gibi varoluşçu kaygılar ile aşağıda Norman'ın çektiği sıradan sinirsel kaygı arasında ayrım yapmaya pek meraklıdır. Norman, doktorun karşısına geçer geçmez sucuk gibi terlemeye başlar. Doktor, benim karaciğer kesin hasta. Saçma der doktor. Karaciğerinde sorun olsa anlayamazsın bile. Hiçbir rahatsızlık hissetmezdim bir kere. Aynen doktor der Norman. Dediğim belirti bu zaten. 20. yüzyıl Alman varoluşçusu Heidegger, böyle bir durumda sen buna kaygı mı diyorsun Norman diye soracaktır. Daha ne yaşadın ve yaşamak derken sürekli ölümü düşünmeyi kastediyorum. Heidegger, insan varoluşu ölüme doğru varlıktır diyecek kadar ileri gitmişti. Hakikaten gerçek anlamda yaşamak için ölümlülüğümüzle dürüstçe yüzleşmeli ve ölümün gölgesi altında anlamlı hayatlar yaşama sorumluluğunu üstlenmeli, ölüm gerçeğini yadsıyarak bireysel kaygıdan ve bireysel sorumluluktan kaçmaya çalışmamalıyız diyordu. Trafik kazasında can veren üç arkadaş, cennet kapısında yollanacakları yerlerin belirlenmesi için beklemektedir. Bir melek gelir ve tabutlarının başında aile ve dostlarının kendileri için neler söylediklerini duymayı arzu ettiklerini sorar. Umarım der ilk adam, herkes benim için iyi bir doktor ve aile babasıydı der. İkincisi, bir öğretmen olarak pek çok çocuğun hayatında önemli bir fark yarattığımı söylemelerini isterim der. Bense birilerinin der üçüncüsü, ''Aa bakın kımıldadı'' dediğini duymak isterim. Heidegger için ölümün gölgesinde yaşamak sadece cesaret değildir. Aynı zamanda gerçekten yaşamanın tek otantik yoludur. Çünkü sıramız her an gelebilir. Bir karikatür. İki ördek kapıyı çalmış, adam açmış. Adama ördek olmak konusunu hiç düşünmüş müydün? Diyorlar. Bu karikatür özgürlüğümüzün sınırlarını anlatıyor. Bir insan mesela Yehova şahidi olmayı düşünebilir. Bu anlaşılabilir bir şeydir. Ama ördek olmayı anlamlı bir şekilde düşünebilir mi? Bu karikatüre gömülü bir diğer varoluşçu bilmece var. Kim sanıyor bu ördekler kendilerini? Adam falcıya cennetin neye benzediğini sorar. Falcı kristal küresine bakar ve hımm der. Bir iyi bir de kötü haber görüyorum. İyi haber şu. Cennette hepsi birbirinden güzel birçok golf sahası var. Vay harika yahu. Kötü haber ne peki? Sahalardan biri yarın sabah 8'de adınıza ayırtılmış. Hala inkar aşamasında mısınız? Buyurun o zaman. Ressam. Nasıl gidiyor benim resimler? Galeri sahibi. Vallahi haberler hem iyi hem kötü. Dün bir adam geldi ve senin ölümünden sonra eserleri büyük değer kazanacak ressamlardan olup olmadığını sordu. Kesinlikle öyle deyince tuttu galeride ne kadar resmin varsa aldı. Ressam. E harika yahu. Kötü haber neymiş peki? Galeri sahibi, demin bahsettiğim adam doktorundu. Ancak ara sıra karşımıza ölüm hakkında nihai kaygıya doğrudan bakıp kahkahayı basabilen fıkraların da çıktığını söylemeliyiz. Gilda Radner, ölümcül safhada kanser teşhisi konduğunda şu fıkrayı seyirci önünde anlatacak gücü bulmuştu kendinde mesela. Dipnot, Gilda Radner, 1946-1989, ünlü Saturday Night Live programının özgün kadrosunda bulunan komedyen. 42 yaşında yumurtalık kanserinden ölümü, hastalığın erken tanısı konusunda kamu hassasiyetinin doğmasına yol açmıştır. Onkolog hastası olan kadına, "Eh der, ne yazık ki artık yolun sonuna geldik. En fazla 8 saatlik ömrünüz var. Gidin ve canınız ne istiyorsa onu yapın." Kadın derhal evine gider, durumu eşine anlatır ve "Aşkım" der, "sabaha kadar sevişelim." Adam, "Hani bazen" diye yanıtlar, "seks havamda değilim dersin ya, işte ben de havamda değilim hiç." "Ama lütfen" der kadın, "bu benim son arzum hayatım." "Cık" der gene adam, "hiç içimden gelmiyor." "Yalvarırım." "Yok" der bu sefer adam, "senin için kolay tabii. Sabah kalkıp işe gidecek değilsin." Varoluşçuların ölüm kaygısıyla yüzleşme konusuna verdiği ağırlık, Dr. Elizabeth Kübler-Ross'un ölümü dürüstçe kabullenmeyi teşvik eden 20. yüzyıl biyoetik felsefesi üzerine kurulu bir mini sanayiyi, yani ölüm sürecindekilere refakat anlamındaki hospice hareketini doğurmuştur. Dipnot: Elizabeth Kübler-Ross, 1926-2004, Ölüm ve Ölme Süreci, Yas ve Benzeri Konularda Araştırmalar Yapmış İsviçreli Psikiyatr. Müşteri: "Tavuğu nasıl hazırlıyorsunuz?" Aşçı: "Özel bir yöntemimiz yok. Öleceksiniz diyoruz, hepsi o." Tasso: "Ne gülüyorsun yahu? Ölüm kaygısından bahsediyoruz burada. Gülünecek bir konu değil bu." Dimitri: "İyi ama ölümden beter şeyler var." Tasso: "Ölümden beter mi? Ne gibi?" Dimitri: "Hiç Pitagoras'la bütün gece sohbet etmeye kalkmadın sen, değil mi?" 9. ayrımın sonu. Sayfa 119.